Ayrım 3.
Sayfa 27. Vergilerdeki eşitsizliğin ağırlığını sırtında en çok duyan da köylülerdi yine. Baş vergisi yerel yönetime devredilmişti. Görevliler ve onların yardımcıları, komünlerin ödeyecekleri vergileri keyiflerince belirliyorlardı. Onlara göre zengin komünler yoksul olanlardan daha fazlasını ödemeliydiler. Bir komünün içinde baş vergisinin dağılımı da keyfiydi. Böylece en ufak bir gönenç belirtisi köylü için temelden yıkım demekti çoğu kez. Çünkü vergi ödenmediğinde görevliler hayvan ve tahıldan elde kalanla kapkaçak ne varsa alıp götürüyorlardı. Tuz denetçileri de köylüyü tedirgin ediyordu. Kaçak tuz yakalamak için evleri basıp arama yapıyorlardı. Tuz fazla iyi idiyse kaçak demekti. Çünkü asıl tuz içine kum çakıl karıştırılmış, bozulmuş türdendi çoğu kez. Kullanılır tuzun fiyatını kazanç getirir ölçüde tutmak için tuzun kasıtlı olarak bozulup kirletildiği de oluyordu. Tuz yönetiminin elinde alabildiğine görevli vardı ve halkın tiksindiği kişilerdi bunlar. Her yıl ortalama 2 ya da 3 bin kişi tutuklanıyordu. Hapishaneler kırbaç ve kürek cezalarına uğratılacak tuz kaçakçılarıyla doluydu ağzına değin. Kimi zaman asıldıkları da oluyordu bunların. Clermont Piskoposu Massillon'un 15. Louis'nin nazırını Kardinal Fleury'e yazdığı bir mektup şöyle bir görünüm sergiliyor önümüze. Köylerimizde insanlar yataksız, eşyasız, korkunç bir sefalet içinde yaşıyorlar. Hatta çoğu yılın yarısı tek besinleri olan arpa ya da yulaf ekmeğinden yoksunlar ve vergilerini ödemek için kendi boğazlarıyla çocuklarınınkinden kesmek zorundalar. Adalarımızdaki zenciler çok daha mutlular. Çünkü çalışarak kendileri gibi karıları ve çocuklarının da karınları doyuyor, sırtları giysi görüyor. Oysa krallığın en çalışkan insanları olan köylülerimiz, en inatçı bir uğraşta da bulunsa, ne kendileri ne aileleri için ekmek bulabiliyor, ne de vergilerini ödeyebiliyorlar. Bu ilde bir başka dil kullanabilecek görevliler varsa, gerçeği ve vicdanlarını sefil çıkarlarına feda etmişlerdir. Bununla beraber illerin hepsi de böylesi felaket içinde değildirler. Picardy'de köylülerin toprağın 1/3'üne sahip oldukları halde 1/4'ünün atı yok idiyse, Flandre ya da Languedoc'ta çok daha halleri vakitleri yerindeydi. Kırsal kesimde sosyal farklılaşma artar. Bu kesimde bir yanda varını yoğunu yitiren senyörlerden toprak satın alan ya da kiralayan tuzu kuru köylüler vardır. Öte yanda da bir parça toprağı olan ya da topraksız büyük köylü kitlesi. İçlerinden çoğu dağınık imalathanelerde çalışarak zayıf bütçelerinin açıklarını gidermeye çalışıyorlardı. Kimisi de mevsimlik işçi oluyor, kente doğru yola çıkıyor ya da ülkedeki basımcılığın gelişmesiyle ortaya çıkan yerel kağıt fabrikalarında bir iş kapısı buluyorlardı. Merkezileşmiş imalathane işçilerine yasaklanmasına karşın gizli bir hayır derneğine başvurma umudu hala kalmış da olsa, dağınık imalathanelerde çalışan işçi köylüler çok daha az imrenilecek durumdaydılar. Yalnız başlarına ya da evde aileleriyle birlikte çalışan, istifçilerin insafına kalmış bu insanlar ayakta duracak kadar kazanıyorlardı. İçlerinde vergisini ve senyöre ödentilerini sunduktan sonra o bir avuç toprağın yanı sıra dokuma tezgahını da elinde tutabilen var idiyse ne mutluydu ona. Yarısı ekmeğe ve 1/3'ü de genel olarak beslenmeye giden gerçek ücret 100 yıl boyunca inişini sürdürdü. 1726'dan 1741'e ve 1771'den 1789'a değin yaşamsal asgari %56 arttı ve aynı dönem içinde ücretlerse %17 yükseldi. Bunun anlamı ise gerçek ücretin 50 yılda ortalama %24 artmasıydı. Durumu özetleyen Fransız tarihçileri şöyle yazıyorlar. Fiyatlar yarı yarıya yükseldiğinde kazançlar 2 katına çıkıyor ve ücretlerse 1/4 artıyordu. 18. yüzyıl iktisadi ve sosyal bakımdan hemen hemen şu üç yüzde içinde dile gelir. Ücretlilere kalkınmanın kırıntıları, toprak rantiyelerine ise ölçüsüz paylar. Böylece kente iş bulmaya gelen vasıfsız işçiler o yıllarda denildiği gibi mangır kazananlar, kağıt fabrikası işçileri ve hatta evlerinde çalışan zanaatçılar, krallık yönetimi için sürekli bir kaygı kaynağıydılar. Çünkü halkın en yoksul, giderek en kabına sığmaz tabakaları bunlardı. Ve büyük Fransız tarihçisi Marc Bloch'un dediği gibi, örneğin grevin büyük kapitalist işletmeden ayrılmaz oluşu gibi, tarımda başkaldırı da senyörlük rejiminin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyorsa, 18. yüzyıl bir geçiş döneminin tablosunu koyar ortaya. Bu tabloda başkaldırıların patlayışları, çalışanların bağımsız örgütlenişinin ilk girişimleri ve ilk grevlerle gelip birleşirler. Öte yandan senyörlere karşı başkaldırılar, köylerde ve kentlerde açlık ayaklanmalarıyla kaynaşırlar. Kentlerin aşağı halk tabakasıyla yoksul köylülerin ekmeğe el koyduğu, onun adil fiyatını saptadığı ve halk için satışa çıkardığı görülür. Devrin bir gözlemcisi, 1752'de Ruan'da evlerde çalışan iplikçi kızların başkaldırılarından söz ediyor. Bu kızlar eğrilmiş ipliğin fiyatının düşürülmesini protesto etmişlerdi ve onların hareketini kentin bütün işçileri desteklemişlerdi. İşçi grevleri ve açlık çeken Auvergne'de olmak üzere özellikle kağıt fabrikaları işçilerinin grevleri 1750-1772 üstüne bilgiler var elimizde. Halk kitlelerinin görüşünü ortaya koyan pek anlamlı bir işaret olarak da bir söylenti var. Bütün bir yüzyılı dolaşan ve 70'li yıllarda halk arasında yeniden saygınlık kazanan bu söylenti, halka karşı olan kralın, hükümetin ve aristokratların düzenledikleri bir açlık komplosundan söz eder. Yüzyılın ortalarına doğru halk hareketleri hızlanır. 1747 ve 1748 yıllarında kötü ürünler alınmıştı. Köylerde ve kentlerde köylüler, işçiler ve yoksullar en büyük acıyı tadarlar. Umutsuzluğa itilen insanlar dirgenler ve baltalara sarılırlar. Bir orada bir burada, krallığın her köşesinde halk ayaklanmasının tutuştuğu görülür. Başkaldırının ateşi bütün ülkeye yayılır ve Paris'e değin ulaşır. 1750'de başkentte olayların burgacı içindedir. Yoksul insanlar ellerinde silah sokaklara dökülürler ve krallığın silahlı güçleri zorlukla üstesinden gelir bu gösterilerin. Yılın ortalarına doğru öyle bir an gelir ki krallık iktidarı direnemez haldedir, halkın hoşnutsuzluğunun seline karışıp boğulacaktır neredeyse. Bununla beraber mutlak monarşinin o boğulma saati gelmemişti henüz. Rejim kendine sadık ordusuyla halk ayaklanmasını ezdi. Ne var ki rejimin içeriden çürümüşlüğü tarih önünde mahkumiyeti daha şimdiden açıktı. Hükümetin pek yetkin bir görevlisi Abbé de Berny 1758 yılı Haziran'ında çöküşün son aşamasına gelindiğini yazıyordu. Krallığın durumundan söz edildikçe bu çöküş kelimesi sık sık başkalarınca da kullanılır. 50-60 yıllarında Fransa'nın doğusunda Mandren hareketi gelişti. Bu tuz kaçakçılarının bir hareketiydi ve vergi kiralama sistemine karşı bir halk savaşı boyutlarına büründü. İktidar Mandren üstüne 2000 kişi göndermek zorunda kaldı. Ancak hükümet güçleri tuz kaçakçılarına karşı mücadelelerinde yığınla güçlükle karşılaşıyorlardı. Çünkü bu kaçakçılar halkın sevgisiyle çevrelenmiştiler. Bir hainin haber verdiği Mandren sonunda Sardunya Krallığı'nda yakalandı ve Fransa'ya getirilip idam edildi. Ancak Mandren ağıtı canlı bir ezgi olarak halk türküleri arasında sürdü durdu. Saray ve dış politikası. Halkı pençesinde kıvrandıran bu kıtlık, sefalet ve felaketler ülkesinde Versailles ayrı bir yaşam süren, her şeye bütünüyle yabancı bir dünyaydı. Halkın yoksulluğunun yankıları Versay Sarayı'nın duvarlarını aşıp içeriye giremiyordu. Orada işitilen klavsen, lavta ve keman sesleriydi yalnız. Akşamları sayısız pencere pırıl pırıldı. Krallık sarayı lüksü, zenginliği ve şaşasıyla gözleri büyülüyordu. Oraya davet edilmiş gözde yabancılar, bu görkemli salonlarda ağır aksak akıp giden bu kolay, mutlu ve kaygısız yaşama bakıp şaşıyorlardı. Ne var ki bir düştü bu. Gerçek şuydu ki, burada hiç kimse krallığın acı durumunun kaygısında değildi. Kıvranan, acı çeken biri varmış, kimi ilgilendirirdi bu? Yaşamı hoş geçirmenin saltanatı sürüyordu burada. Baloların arkasından ava çıkılıyor, tiyatro temsillerini şölenler izliyordu. Su gibi akıyordu para. 15. Louis büyük bir güvenle, benim yüzyılım için yeteri kadar var diyordu. Şu söz de ona mal edilir. Benden sonrası tufan. 15. Louis'nin hükümdarlığının bütün anlamı işte bu iki ufacık cümlededir. Kral olarak bu şımarık, kaprisli, sığ ve zayıf kişiye monarşi hiçbir sınır tanımadan hizmet etmek zorundaydı. Ne var ki kendini kadiri mutlak olarak göstermeyi seven bu hükümdar, bir iktidarın ayrıcalıklarına görünüşte sahipti aslında. Uygulamada gözdelerinin de bunlar. Bir Madame de Chateauroux'un, bir Madame de Pompadour'un, bir Madame du Barry'nin, ya da daha doğrusu gözdelerinin gözdeleri kullanıyordu bu ayrıcalıkları. Sarayın görkemli yaşamının arkasında entrika ve dalaveraların gizli oyunu sürdürülüyordu. İşin farkında olan kişiler biliyorlardı ki, kraldan bir ferman ya da başka herhangi bir karar elde etmek için nazırlara başvurmanın gereği yoktu. Madame de Pompadour'un mahiyetine ya da gözdelerine gidilmeliydi. Şu da iyice biliniyordu, onun görüşü her türlü resmi görüşün üstündeydi. Bu örflerin çözüldüğü, bu işret, bu kamu parasının har vurulup harman savrulduğu, bu rüşvetin ayyuka çıktığı ortamda devlet çıkarlarının ve halkın ihtiyaçlarının unutulmuş olmasına şaşılabilir mi? Kralın metreslerinin fantezileri, kralın ve sarayın gözünde halkın isteklerinden bin kez daha önemliydi. Kralın ve sarayının düşündüğü tek şey vardı. Yağmalanmış hazineyi özenle beslemek. Bunu yapmak için de her şey mubahtı. Kimden ve nasıl altın sızdırılabilirdi? Sarayın savurganlığı, hesapsızca yaptığı harcamayı kim ödeyecekti? Buydu düşünülen. Ancak bütün bunlar yarın devlete neye mal olacaktı, kimse düşünmek istemiyordu bunu. Günü gününe yaşanıyordu Versay'da. Bu saçıp savurma, bu kısa vadeli yönetim monarşiyi kaçınılmaz olarak yok olmaya götürüyordu. Buna iç politika demek güçtü ve bütün bu olup bitenler dış politikada da yanıtlarını alıyorlardı. Nasıl? 15. Louis'nin hükümdarlığı boyunca Fransız dış politikasının temeli şöyle özetlenebilir. İngiltere ile rekabet. Kimi zaman iktisadi bir yarışma biçimini alıyordu bu rekabet, kimi zaman da korkunç savaşlar halinde patlak veriyordu. Öte yandan gevşek ve tutarsız kral, diplomatik ilişkilerin içine çoğu kez kendisi giriyor, hariciye nazırlarının haberi olmaksızın yabancı saraylarla temasa geçiyor ve özel görevlilerini yolluyordu onlara. Doğaldır ki bu tür davranışlar daha da karmaşık hale getiriyordu işleri. Fransız politikasında beklenmedik dönüşümleri ve sarsıntıları, nice insanın yaşamına mal olduğu için ülkeye pek pahalıya geldiğini, çıkarlarına yanıt vermediğini ve halk arasında tutulmadığını söylemeye gerek yok. Bu savaşlardan biri Polonya Veraset Savaşı 1733-1735 denilen savaştır ve Fransa hanedan ilişkileri yüzünden başlamıştı buna. 15. Louis, Polonya'nın talihsiz kralı Stanislas Leszczynski'nin kızıyla evliydi. Kralı 12. Karl tahta oturtmuştu. Büyük Petro'ya yenilgisinin ardından o da tahtından kovulmuştu. 15. Louis, 1733'te yeniden boşalan tahta Leszczynski'yi geçirmek istiyordu. Stanislas 1733 Eylül'ünde Polonya kralı seçilmesinin arkasından 3 hafta sonra devrildi. Devirenler de tahta bir başka talibin Saksonya seçmeni Friedrich August'ün yandaşlarıydı ve Rusya ile Avusturya'da tutuyorlardı kendisini. Stanislas Danzig'e sığındı ve Fransa'da 1500 kişilik bir birlik yollayabildi kendisine. Çok geçmedi, Stanislas Prusya'ya kaçmak zorunda kaldı ve yardımına gönderilmiş birlik de Ruslara esir düştü. Fransız orduları Avusturya'nın Ren ve İtalya'daki topraklarına istila etti. Ancak yararsız birkaç savaşın tek sonucu oldu. Fransa ile bağlaşığı Sardunya Kralı arasına soğukluk girdi. Fransa sonunda diplomatik alanda yalnız başına kalmış oldu ve askeri girişimlerini durdurmak zorunda kaldı. 15. Louis Viyana Antlaşması ile 3 Ekim 1735 Stanislas Leszczynski'nin Polonya tahtı üzerindeki haklarını tanımaktan vazgeçiyordu. Stanislas da buna karşılık kral unvanını koruyor ve ömür boyu olmak üzere Lorraine'le Bar dükalıklarını alıyordu. 28 Ağustos 1736'da imzalanan tamamlayıcı bir antlaşmayla Fransa Lorraine Dükü'ne yılda 4,5 milyon lira tutarında bir tazminat ödeyecekti. Buna karşılık Stanislas'ın ölümünden sonra Lorraine Fransa'nın olacaktı. Ne var ki Fransa'nın Polonya üzerinde etkisi sona ermişti. Arkadan Prusya Kralı 2. Friedrich ile İmparatoriçe Maria Terezia arasındaki uyuşmazlıktan doğan Avusturya Veraset Savaşı 1740-1748 geldi. 2. Friedrich, Prusya'nın uzun zamandan beri üzerinde hak ileri sürdüğü Silezya'yı istiyordu. Avusturya da reddediyordu bunu. Fransa'nın Prusya'nın bağlaşığı sıfatıyla girdiği bir savaş oldu bu. Savaşa Fransa ile Prusya'dan başka bir yandan İspanya, Bavyera, Saksonya, Napoli, Sardunya, İsveç, öte yandan Avusturya, İngiltere, Hollanda ve 1747'den başlayarak Rusya'da bulaşmıştı. Fransa, Avusturyalıların karşısında Linz'de, Prag'da ve Dettingen'de olmak üzere bir dizi yenilgiye uğradı. Sadece Hollanda'da Lavilt Savaşı ve Bergen-Opzum'un alınışı gibi kimi başarılar elde etti Fransızlar. Fransa, İngiltere tahtında hak ileri süren Charles Stuart'ı karaya çıkarıp iç savaşı tutuşturmak amacıyla savaşı İngiltere'ye taşıma girişiminde de bulundu. Ne var ki Charles Stuart'ın birlikleri yenildiler ve İngiliz donanması Fransız donanmasını 14 Haziran 1747'de tam bir bozguna uğrattı. Yine bu tarihte 2. Friedrich savaşa son vermek amacıyla Avusturya ile anlaştı. Aix-la-Chapelle Antlaşması'na 17 Ekim 1748 göre Silezya Prusya'ya bağlanıyor, Maria Terezia yeniden Avusturya İmparatoriçesi olarak tanınıyor, Avusturya'nın İtalya'da elinde tuttuğu kimi yerler, Plesans ve Parma, İspanya'ya veriliyordu. Fransa, Charles Stuart'ı desteklemekten vazgeçecek, Hanover Hanedanı'nın İngiltere tahtı üzerinde haklarını tanıyacak, Dönkerk'teki istihkamlarını yıkacak ve ordularının işgal ettiği Hollanda illerini terk edecekti. Bu savaş insanca kayıptan ve zararlardan başka bir şey getirmemişti Fransa'ya. Devlet borçları ise 1200 milyon liraya ulaşıyordu. 1756'da Fransa ile bağlaşığı Avusturya, Prusya ile İngiltere'ye karşı savaşa giriyordu. İspanya'nın güçlenmesinden kaygılanan Rusya, Saksonya, Polonya ve İsveç'te Fransa ile Avusturya'nın yanında yer almışlardı. Daha sonra 7 Yıl Savaşı 1756-1763 adıyla tarihe geçecek olan savaş böyle başlar. Savaş resmi olarak ilan edilmeden önce de Fransa ile İngiltere Dekkan'da, Afrika'da ve Amerika'da çatışmışlardı. Hindistan'da Lord Clive'ın orduları Duplé'nin ordularını yenmiş 1752, Afrika'da İngiliz donanması Senegal'de Fransızların Anamabu Kalesi'ni yıkmıştı. Amerika'da Fransa'nın pek bağlı olduğu Antilliler, İngiliz kolonileriyle Fransız Kanada ve Louisiana sürekli anlaşmazlıkların ve silahlı çatışmaların konusuydular. 7 yıl savaşlarının başlarında askeri harekat Fransa'nın lehine gelişti. Fransa, Kanada'da ve denizde parlak kimi zaferler de kazandı. Ancak çok geçmedi, komuta heyetindeki disiplinsizlik, soylulardan gelen ve kırmızı üniforma giymiş deniz subayları, Tierzetta'dan gelen mavi üniformalı bir amiralin buyruğuna uymayı reddediyorlardı. Ve Nazır Şuasol'ün çevresinde dört dönen iş adamlarının tekeline bırakılmış ordu donanımındaki düzensizlik, Fransa'yı denizde ve karada bir dizi felakete sürükledi. Fransız ordusu Alman topraklarında Rosbach'ta, Krefeld'te ve Minden'de yenildi. Kanada'da İngilizler Quebec'i ele geçirdiler ve Karayipler Denizi'nde Martinique'le Guadeloupe'u aldılar. Hindistan'da İngilizler yönetici Lally Tollendal'ın ordularını bozguna uğrattılar. Fransız yöneticinin davranışları bütün bir yerli halkı Fransa'nın karşısına çıkarmıştı ve doğaldır ki direniş olanaklarını alabildiğine zayıflatıyordu bu da. Son olarak Fransız donanması bir dizi çatışmanın arkasından yenildi ve denizin dibini boyladı. Bahriye Nazırı Berryer sonunda şunu açıkladı. Fransa genel olarak İngiltere ile denizde boy ölçüşme yeteneğinde değildir ve demecinin arkasından Krallık Savaş Donanması ile amiralliğin elindeki tüm ihtiyatları tuttu, özel kişilere sattı. Bütün bunların sonunda talihsiz halkın karşı çıktığı ve tüketici bir savaşın ertesinde 1762 Kasım'ında Fransa barış görüşmelerini kabul etmek zorunda kaldı. Paris'te 10 Şubat 1763'te imzalanan bir antlaşmaya göre Fransa istihkam kurmamak koşuluyla elinde tutacağı 5 kentin dışında Hindistan'da bütün topraklarını yitiriyordu. Tüm Kanada ile Mississippi'nin sol yakasındaki yerlerini İngiltere'ye bırakıyordu. Ayrıca uğradığı zararları karşılasın diye Louisiana'yı İspanya'ya terk ediyordu. Ancak koloni ticareti ve siyahi alışverişiyle başlayan Bordeaux, Nantes ve Le Havre tacirlerinin üstelemeleri üzerine Fransız diplomasisi Antillilerin Fransa'ya dönüşünü sağladı. Öte yandan bu kazanç öteki kayıpların hepsini bol bol karşılıyor diye düşünülüyordu.